Burası Sosyal Link. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Futbol Art'tan herkese merhaba. Her hafta çarşamba günleri genelde sizlerle birlikte oluyorduk. Ancak bu hafta acı bir olay yaşadık açıkçası. Mustafa Gönden'i de sağlık olarak etkilemese de psikolojik anlamda etkiledi ve İzmir'e gitmek zorunda kaldı. İzmir depremini yaşadık. Bir kez daha depremle yüz yüze geldik. Bir kez daha depremin neler yaşatabileceğini, depremin değil aslında önlemsizliğin neler yaşatabileceğini gördük. O yüzden podcast'imiz bu hafta biraz gecikmeli yayınlanacak. Mustafa hoş geldin.
Teşekkür ederim.
Bu sefer gerçekten hoş geldin. İzmir'den geldin çünkü ayağın tozuyla başlıyoruz. En iyi haberleri senden alabiliriz. İzmir'de son durum
ya
nedir?
Şimdi senin dediğin gibi sonuçta deprem ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği. Dünyanın bir gerçeği aslında. Ama biz deprem kuşağında yaşayan bir ülkeyiz. Çoğu yerimizi ilgilendiriyor. Buna Marmara'da dahil. İşte Kuzeydoğu Anadolu fay hattı dedikleri bir hat var. Gördüğün zaman kıpkırmızı işte haritalarda bakıyoruz falan. Yani buna rağmen yaşadığımız binalar, işte oralara verilen izinler, oralara yapılan binaların kontrolü gibi gibi böyle birçok şeyi ranta çevirmeyi o kadar hatalı şekilde yürütmüşüz ki o yüzden aslında bu acıları yaşıyoruz. Yani bir söz var, sanırım Ahmet Mete Işıkara şey yapmıştı, bir dönem bunu çok kullanmıştı, deprem öldürmez bina öldürür diye.
Evet.
Yani İzmir'de de bunu gördük. Sonuçta orada birçok kaybettiğimiz vatandaşımız oldu. Sanıyorum 114 kişi gibi bir rakam açıklandı. Tabii gittiğimizde
maalesef daha da o rakam artacak gibi şu an için.
Ama bütün enkazların kaldırıldığını biliyoruz. Yani sonuçta artık hani enkazların içinde kimsenin kalmadığı bilgisi verildi.
Umarım artmaz tabii ki.
Yani o anlamda hani ben artacağını düşünmüyorum. Çünkü bütün enkazlar kaldırılmadan önce kayıtlı bütün herkes çıkarılıp enkazlar kaldırıldı. Son nokta buydu. Ama yani orada şunu gördüm ben. Hani televizyonlardan izlediğimiz gibi değil. Gerçekten orada birçok hikaye var. Yani inanılmaz hikayeler var. Koskoca mahallelerin polis kordonuyla kapatıldığını gördük. Ve bütün binalar hasar almış. Yani sadece o yıkılan binalarda değil sorun. Yani büyük bir travma. Ama şunu da gördük. Oradaki İzmir halkı inanılmaz bir dayanışma gösterdi. Müthiş yardımlar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de yardımlar geldi.
Tüm Türkiye'de. Evet, burada biz de Nilüfer'de.
Evet, onu da gördüm. Çok gerçekten sizi de kutluyorum. Yani bütün her yerden.
Estağfurullah. Nilüfer halkının bu dayanışması. Biz sadece o anlamda desteğe
yol gösteren taraf oldunuz.
Yani yol açtık. Evet. Öyle yol da göstermedi, yol açtık.
Yani sadece. Yani sonuç olarak şunu gördük. Türk insanı olarak biz birbirimize gerçekten hani kızsak da kavga da etsek, bağırsak çağırsak da böyle zamanlarda bir olmayı biliyoruz.
Evet.
İzmir bunu çok güzel gösterdi. Çok da herkese örnek olduğunu düşünüyorum.
Yani Allah bazı zamanlarda bir olmayı biliyoruz ama ancak şöyle bir durum var. Bazı dönemlerde de olsa bir olmayı da bilmeyen bazı insanlar var. Onlar maalesef artık tek tük gibi de olsa sinek küçük mide bulandırır derler ya. Ülkemizin sinekleri olarak görüyorum ben onları. Sadece mide bulandırıyorlar. Umarım herkes kendi cenahındaki bu tür sineklere gereken dersi verir ve dışlar artık. Çünkü burada bir insanlıktan, bir doğal afetten, bir konudan bahsediyoruz. Ve yani işte bunu hemen siyasete çekmek, siyaset kısmından bakmak, yani
dini
bunu
kullanmak belki.
Dini kullanmak, evet. Yani son dönemin inanılmaz bir olayı bu, dini kullanmak gerçekten. Bunu yapmak gerçekten artık böyle çok sıkıntılı bir hal almaya başladı. Hani, nefesimiz daralıyor artık bu konularda.
Aynen öyle.
Yani kim yaşarsa yaşasın insan olarak göremiyoruz. Ve insanmış gibi bakamıyoruz ki sadece insan değil, ben İzmir'de şunu da gördüm, mama desteği de veriliyor, hayvanlar da düşünülüyor.
Tabii ki.
Yani tüm canlıların düşünülmesi ve tüm canlıların eşit olduğunun artık bilinmesi gerekiyor. Bunu kadına erkeğini geçtim, hayvanlar anlamında da tüm canlıların ortak yaşam alanı olduğunu artık kafamıza sokmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Söylediğin gibi Tolgay, şimdi şöyle bir şey var. ülkemizde, yani belki de dünyada, hani tam böyle genelleme yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama iyi insan kadar kötü insan da var.
Evet.
Yani bu tarz olaylarda farklı görüşleri olan, farklı hani böyle bir mutluluk yaşayan insanlar olduğunu da görüyoruz maalesef ki. Bu çok acı. Son olarak bu İzmir depreminde de hani sosyal medya üzerinde çok yansıdı. Saçma sapan yorumlar, siyasetleştirmek, evet, İslamlaştırmak, işte farklı farklı etnik söylemler, insancıl olmayan şeyler. Ya ben şunu düşünüyorum, bizim aslında çocuklara daha ilkokulda, anaokulda belki vicdan ve mantık dersi vermemiz lazım.
Evet.
Yani matematikten, Türkçeden, işte fizikten, geometriden tabii ki geri kalmasınlar ama vicdan ve mantık dersleri çok çok önemli diye düşünüyorum. Bir insanın vicdanı yoksa ne olursa olsun hani dünyada hep bir parazit gibi gözüküyor.
Evet.
O parazitler de maalesef aramızda var ama şu sevindirici, çok olmadıklarını düşünüyorum. Evet, çok gibi gözüküyorlar ama ben çok olmadıklarını düşünüyorum. Bunu İzmir'de de gördük. Gerçekten çok güzel insanlarımız da var.
Evet.
Sosyal link.
O zaman geçelim futbola. Bugünkü sözümüzü söyleyeyim. Oradan başlayalım. Frank Rijkaard'ın sözü. Bir dönem Galatasaray'da da teknik direktörlük yaptı. Bu adamdan teknik direktör olmaz deyip gönderilenler, evet, kişilerden birisi. Yani Barcelona'da teknik direktörlük yapmış bir insanı, bu kadar futbol bilgisi olan, bu kadar futbol geçmişi olan bir insana bu yaftayı yapıştırmak ne kadar doğru onu bilmiyorum. Onu konuyla konu ilerledikçe konuşuruz. Ben sözü söyleyeyim. Aslında her şeyden biraz var Türk futbolunda ama hiçbir şeyden tam yok demiş ve noktayı koymuş bence. top sende.
Rijkaard iyi bir futbolcuydu öncelikle. Bu Hollandalılar, üçlü bir Hollandalı grubu vardı biliyorsun. Rijkaard, Gullit, evet, Van Basten. Ben Gullit hayranıydım bu arada oyun olarak.
Ben de Van Basten hayranıydım.
Van Basten, evet.
O Dünya Kupası'ndaki
attığı gol değil mi?
Yani fizik kurallarına aykırı, evet, golü atması inanılmaz bir şey. Yani genç yaşta bırakmak zorunda kaldı ama dünyanın gelmiş geçmiş en iyi
iz bırakanlardan bir tanesiydi yani. Kesinlikle öyle. Yani o dönemden tanıdığımız bir isim Rijkaard'da. Galatasaray'da teknik direktörlük yaptığı dönemde çok eleştirildi, evet. Yani o dönemi şu anda hani gözümde canlandırdığım zaman çok böyle puansal olarak ne durumdaydılar, ne şekildeydiler hatırlamıyorum. Ama söze gelecek olursak çok güzel bir söz söylemiş. Yani Türkiye'ye dışarıdan objektif olarak bakan birisinin Türk futbolunda her şeyden biraz var ama hiçbir şeyden tam olarak yok. Yani çok, evet, güzel bir söz.
Çok nadir karşılaşıyoruz değil mi? Tam diyebileceğimiz.
Yani nadir de karşılaşmıyoruz. Yok yani. Doğru
yani
söylüyorsun.
Yani belki bir iki kişi falan söyleyebiliriz ama
yani bakıyorsun her şeyi bildiğini sanan bir organizasyon Türkiye'deki futbol.
Evet.
Ama bunu bildiğini sanan kişiler aslında ne kadar itiraf etmekten kaçınsalar da aslında bilmedikleri bir sektörü yönetiyorlar. Bilmedikleri bir sektörün içinde yetki sahibi oluyorlar. Ve şöyle de bir acı var. İlerleyince zaman, hani süreç devam ettikçe görevde kaldıkları süre içinde sanki çok bir şeyler öğrenmişçesine de ahkam kesiyorlar. Hani bu yönetici tarafından bakınca böyle. Yani hoca kısmından baktığın zaman ben hep şunu eleştiriyorum. Yani futbolu bırakıyoruz. Ben de oynadım. Yani üst düzey oynamış oyuncular olarak bizim öyle bir avantajımız, evet, var. Futbolu, evet, bırakıyorsun. Hocalığa başlıyorsun. Sonuçta bir ismin var ve kabul edilir. Futbolun içinde kabul edilir bir tarafa geçebilirsin. Hemen yardımcı hocalığa başlıyorsun. İşte o hoca belli bir zaman sonra görevini bıraktığında veya sen ondan hemen ayrılıp tekrar kısa bir süre içinde hoca olduğunu düşünüyorsun. Ben de böyle düşünenlerden biriydim aslında ama ben hani teknik direktörlük tarafını ilk etapta seçmeyip bir futbol okulu kurdum, bir futbol akademisi kurdum ve orada çocuklarla eğitime başladım. İlk başladığım gün her şeyi bildiğimi sanıyordum aslında. Şimdi 12,5 sene geçmiş, 13 seneye gidiyoruz. 13 sene içinde geriye dönüp baktığımda o zamanki Mustafa Gönden'le şu ankinin arasında hani dağlar mağlar falan değil, uçurumlar, işte vadiler, çöller var. Yani o kadar donanıyorsun, o kadar çok şey öğreniyorsun ki bunu üst tarafta öğrenmek çok kolay değil. Üst tarafta çünkü birinin yardımcısısın ve yarışmacı bir grubun içinde sürekli kendini geliştirmek durumunda değilsin. Kazanmak mecburiyetindesin. Ama altyapıda bir sorumluluk alıyorsan, yetki sahibiysen sistem kurabiliyorsun. Farklı formasyonlar deneyebiliyorsun, farklı gelişimler buluyorsun.
Evet.
Oyun formatlarından tut, oyuncu yaklaşımlarına kadar, oyuncu seçimlerinden, pozisyon değişimlerine kadar. Yani saha içinde çok farklı varyasyonları alt yaş gruplarında deneyebiliyorsun.
Bu da gelişmene sebep oluyor.
Çok çok önemli. Yani
şöyle de bir olay oluyor aslında. Yani ne kadar fazla öğrendikçe ve ne kadar fazla bildikçe aslında ne kadar az bildiğinin farkına varıyorsun ve evet, daha fazlasını istemeye başlıyorsun.
Evet.
Bu hayat içinde geçerli bu.
Yani işte dediğim gibi başladığında her şeyi bildiğini sanıyorsun ama zaman geçtikçe bilmediğini öğren. Yani biliyorsun evet, evet ama orada kalamazsın. Yani o bilgilerin seni üst düzey bir teknik direktör veya üst düzey bir spor adamı yapmaz. Hani bunun üzerine koyman gereken, çağı takip etmen gereken bir dünya gelişme var, hı hı, dünyada. O yüzden hani ciddi anlamda bizim özellikle futbol tarafında doğru yetiştiricileri, doğru hocaları bulmak için İlk önce şart koymamız lazım ki alttan başlasınlar. Yani
evet,
futbolu bırakan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere en alttan başlayıp kendilerini geliştirerek yukarıya gelmeleri benim için çok çok daha itibar, çok daha muteber bir durum olacak. Futbolcu tarafına baktığın zaman da hani 17-18 yaşına veya 19 yaşına gelmiş bir futbolcu 2-3 maç oynayınca bir anda futbolcu oldum havasına giriyor.
Tabii,
ama şimdi
tabii,
dünyadaki örneklerine bak, işte 30'lu yaşların üzerinde bir Messi, Cristiano Ronaldo örneği var. Adamlar hala ayak içi pas çalışıyorlar antrenmanda. Yani ama bizimkiler ayak içi pası hani öğrendiklerini düşünüp daha alt yaş gruplarında bu iş başlıyor. Hı-hı. Topuklara geçmeye başlıyorlar. Yani
tabii,
oyun içinde farklı şeyler deniyorlar. Hayır, bunu antrenmanda deneyeceksin. Kendini orada geliştireceksin. Yani bir de işin profesyonellik tarafı var, yaşantı tarafı var. Evet, Türk futbolunda yani gerçekten her şeyden var ama evet,
topuklar,
hiçbir
mopuklar,
şeyden tam yok yani. Yani hiçbir şeyi tam olarak becerememişiz.
Topuklar mopuklar kısmına girince çok net konuşmak gerekirse işin sirk kısmına giriyor konu.
Evet.
Ama sahada futbol oynanıyor. Bunun da farkına maalesef ki acı tecrübeyle varıyorlar. Ya ben mesela teknik direktörler açısından baktığımızda çok ilginç şeyler görüyorum. Bir dışarıdan bakan bir insan olarak bir teknik direktörlerin kendini geliştirmediğini düşünüyorum. İki, şimdi teknik direktörün bir antrenman programı anlamında kendini geliştirmesi gerekiyor. Bir oyuncularla iletişim anlamında kendini geliştirmesi gerekiyor. Ayrıca çok fazla maç izleyip saha içerisinde hamle gücünü yükseltmesi gerekiyor. Ben Türkiye'deki teknik direktörlerde bunların çok fazla hepsinin beraber olmadığını düşünüyorum.
Araya şöyle gireyim o zaman. Şunu bilmiyorlar. Oynatmak istedikleri sistemin antrenman programını bilmiyorlar.
Evet.
Yani o çok farklı bir nokta aslında.
Yani biri zannediyorum yazmış 4-3-2-1.
Evet.
Sistemin nasıl oynatılır diye yazmış birisi zannediyorum. TFF'de var herhalde o dosya. Hı-hı. Onu alıyorlar, işe başlıyorlar. Hani elimdeki kadro ne, oyuncu ne oynar, ne yapar? Belki bir bek oyuncum var. Belki bekte oynatamıyorsun ama yani o verimi alamıyorsun. Ama o kanadı komple kapatabilecek bir oyuncu. Neden üçlü savunma oynayamıyorsun o zaman?
Ya şöyle
gibi yani
çok çok bunun bakış açısı çok farklı tarafları var ama en önemli noktası şu. Şimdi sen az önce söylediğin gibi işte o antrenman formasyonunu oyun formasyonunu alıyorsun, onu oynatmak, hı-hı, istiyorsun ama futbolda şu var, hayatta da aslında bu var. Basamaklamayla öğretmek ve bunu alışkanlık haline getirmek gibi bir olgudur futbol.
Evet.
Ne kadar çok tekrar edersen o kadar vücut alışkanlığı, çabuk düşünme, beraber hareket etme gibi kabiliyetler kazanıyorsun. Şimdi bu oyunu oynatacağını oyuncularına açıklıyorsun. Sahada bunu taktiksel çalışmada yapıyorsun ama bunu sadece taktik antrenmanında veriyorsun. Bunun basamaklarını işte atağa çıkarken arkadaki defans bloğunun bile koşu yönlerini, kapatacakları pozisyonları çalıştırmıyorsun. Çok detaylar var. Atağa çıkıyorsun, atağa çıkarken top kaptırdın, kontradan gol yiyorsun. Aa, bu tutmadı diyorsun. Ama sen arkadaki defans bloğunun koşu çalışmasını yapmazsan, nerede sıkıştıracağını, nerede karşılayacağını belirlemezsen bunu yapamazsın.
Bir de çok girift konular bunlar. Hepsi birbirinin içine girmiş şekilde. Şimdi teknik direktör bu oyunu oynatmak istiyor. Tamam, hücum futbolu oynatacak yani. Alan daraltacak takım. Hücumda paslaşacak, ne yapacak, bunu yapacak. Tamam, o kısımları sizin işiniz. Bunu yaparken bir stoper transfer etmek istiyor. Menajer tık diye 1.90 küsur boyunda ağır bir oyuncuyu
evet,
sana
iteliyor.
iteliyor ve kakalıyor. Evet yani. Ondan sonra sistem ne oldu? En başta bitti.
Tabii. Yani zincir gibi düşün. Bütün halkalar birbirine sıkı sıkı bağlı olması gerekiyor. Yani oyuncu yapısı, oyuncu şekli ve bu oyuncuların dediğim gibi saha içindeki dizilişleri, kademeleri, açılmaları, pas trafiği, pas hızı, pas şiddeti, pas yönü gibi bir sürü şey var. Bunların bir tanesinde bir kopukluk yarattığın zaman zincir kopuyor. Yani
aynı bu şey için de geçerli. Hücum hattı için de geçerli mesela. Takım oyunu savunmada kabul ediyor. Bu
uzun santrafor geliyor ama değil mi takıma?
Uzun santrafor. Ondan sonra ne oluyor? Bir şişirme. Top çok güzel top indiriyor. İyi tamam. Çevresinde adam yok. Top indirsen ne olacak yani?
Aynen öyle. Yani kendi oyun sistemine göre oyuncu transferini çok doğru yapamıyoruz.
Evet.
Ama şu da var. Şimdi sen kulüp olarak bir hocanın istediği oyuncuları alıyorsun. 4-5 hafta sonra o hocanın görevine son veriyorsun. Yeni gelen hoca farklı bir şey oynamaya çalışıyor. Hı hı. Elinde o kadro var. Yani saçma sapan işler
tabii
dönüyor.
Canım. Her gelen hoca da gittiği kulübün büyük olduğunu söylüyor zaten.
Öyle zaten. Zaten hocaların da tribüne oynama olayı evet, bambaşka.
Büyük bir kulübe geldim. Başaracağız. Bursa Spor ya da işte Fenerbahçe ya da Galatasaray ya da Trabzonspor neyse bu durumları hak etmiyor. Yani ama 5 hafta sonra o da istifa ediyor ya da görevinden alınıyor. Bu konuyla ilgili konuşacağımız çok şey var ama devam etmek ister misin? Son cümlelerini alayım mı?
Yani söylediği söz Ray Kart'ın genel olarak bakarsan çok doğru bir söz. Türk futbolunda her şeyden var. Ama ben olmayan bir şeyi söyleyeyim. Türk futbolunda sistem yok.
Evet.
Şimdi şöyle neticelendirelim bence konuyu. Mesela Brezilya'nın bir oyun sistemi var.
Hı hı.
İzlediğin zaman yıllardır yani uzun seneler hep aynı sistemi takip edebiliyorsun. İtalya'nın evet. Keza ona göre bir sistemi hı hı. var. İşte İngiltere'nin kendine özgü bir sistemi var. İspanya'nın öyle. Hı-hı. Yugoslav ekolü diye bir ekol var. Yani bakıyorsun Türk sistemi, Türk ekolü diye bir şey ben bugüne kadar hiç ne duydum ne de...
Ben var olduğunu düşünüyorum. yıllar önce yaklaşık 2-3 kişinin falan beni okuduğu dönemde yazdığım bir şey vardı Türk futbolu ile ilgili. Sonrasında hatta Mehmet Demirkol da bu söz Mehmet Demirkol'un sözü olarak kaldı. Yıllar öncesinde bunu yazmışım. Kaos futbolu.
Evet.
Yani bizim sistemimiz kaos üzerine kurulu.
Şöyle söyleyeyim Tolgay. Kaos evet biraz şey kaçmış, ağır kaçmış bir söz olabilir ama gerçekten öyle. Yani biz mesela ben de şöyle bir yorum yapayım bu konuyla alakalı. Altyapıdan itibaren yetenekli oyuncu araştırıyoruz ve hı-hı. yetenekli oyuncuları takımımıza katıyoruz.
Hı-hı.
Hani büyük takımlar için veya berek takımlarının altyapıları için bunu söyleyeyim. Bunu katıyorsun. Altyapıda çalışan hoca oradaki varlığını sürdürmek adına kazanmak zorunda ve başarılı olmak zorunda neticede. Hı-hı. Kazanmak için o oyuncunun eksiklerini gidermekten ziyade o oyuncunun becerilerinin üzerine sırtını yaslayarak oyun kazanmaya çalışıyor.
Hı hı.
Tamam kazanıyorsun. Bir üste geliyor çocuk orada da aynı şey. Bir üste geliyor orada da aynı şey. Yukarıya geldiğinde sadece bir yeteneği olan veya çok fazla donanmamış, çok fazla işte atıyorum çok iyi çalım atan bir oyuncudan bahsedelim. Bu oyuncuya altyapı eğitimlerinde savunma yapmayı öğretmemişler.
Evet.
Çünkü şunu düşünmüş hoca, aman bu yorulmasın, onun arkasını birine toplattırayım ben. Hı-hı, hı-hı. Bu bana orada gol attırsın, işte iki çalım atsın, maçı kazanayım demiş. Ama yukarı geldiği zaman bu çocuk savunma yapmayı bilmeyen, takım oyununu çok fazla idrak edememiş oyuncu olarak karşımıza hı-hı. çıkıyor. Yani bunu söylemek istiyorum. Türk futbolunda bir sistem olmadığı için oyuncunun yeteneği neyse... Çok süratli bir oyuncu var. O oyuncuya işte top kontrolü çok fazla çalıştırılmamış. İşte birebir pozisyonlarda ne yapacağı evet. çok fazla çalıştırılmamış. 60'lar önünde o koşmuş. Hı-hı. İşte orta yapmış atıyorum. Hep böyle oyuncuların var olan yetenekleri üzerine yukarıya doğru gelen bir yapı inşa edilmiş. Yukarıya gelindiğinde de bakıyorsun Türk milli takımında ne baskılı bir oyun oynayabiliyoruz, ne iyi defans yapabiliyoruz, ne de çok iyi böyle pas organizasyonu yapabiliyoruz. Hı-hı. Bu son dönemde özellikle Avrupa da yetişmiş oyuncularımızın veya Avrupa'ya transfer olmuş oyuncularımızın da katkısıyla biraz daha böyle hızlı pas yapan, daha hı hı. sert oynayan bir yapıya bürünür gibiyiz. Ama hala bir sistemimiz yok maalesef.
Ama ne gelirse onu yani evet. Bu oyuncular böyle, bu o zaman bunu oynayalım. Şu oyuncular böyle, o zaman bunu oynayalım. Böyle oynayalım. Günden güne değişiyor. Konunun içinden çıkamayacağımızı anladık. O zaman unutulmaz maçımıza gelelim.
Social Link.
Unutulmaz maçımız aslında bu konuyla çok ilgili. Her şeyden var ama hiçbir şeyden tam yok. Sebebine de geleceğim. 1988-89 sezonu Federasyon Kupası. Federasyon Kupası çeyrek final ikinci maçı. 2-2'nin rövanşında Ali Samiye Stadı'nda, şimdi yıkılan Ali Samiye Stadı'nda oynanıyor maç. Galatasaray Tanju Çolak'ın attığı 3 golle 3-0 öne geçiyor. İkinci yarı başlıyor. Fenerbahçe ilk önce Aykut Kocaman'la 3-1'i yakalıyor. Ardından Hasan Vezir 3 gol atıyor ve 4-3. Maç 4-3 bitiyor. Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkıyor Fenerbahçe. Bu yarı finale çıkması, çıkmaması çok şey değil. O kısmı bizi ilgilendirmiyor. Buradaki detaylara gireceğiz. Semih 90-91'de, Tanju da 91-92'de Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Hasan Vezir bir sene sonra Galatasaray'a transfer oluyor. yani bu zaten o dönemki transfer olayını, transfer şeyini açık ve net anlatıyor. Yani özellikle Hasan Vezir'in bir yıl sonra sadece 3 gol attı diye Galatasaray'a transfer olması ve ardından futboldan açıkçası isminin silinip gitmesi ayrı bir ders konusu.
Şimdi bak
konusu.
O konuyla alakalı maça sonra gireceğim ama o konuyla alakalı hatırla çok yakın zamana kadar İstanbul kulüpleri kendisine gol atan oyuncuyu
tabii.
alıyordu.
Aynen öyle.
Yani hani buna şöyle yorumlar yapanlar da oldu. Yani Anadolu'daki kulüplerin gücünü de azaltıp o oyuncudan belki hani o kulüpten o oyuncu üzerinden bir ders veriyor da dendi. Ama bakıyorsun
bir dönem Fenerbahçe küçük Bursa Spor gibiydi yani.
Tabii.
Hani,
tabii.
Yani Fernando'yu aldılar, Volkan'ı aldılar.
Şöyle bir bakış açısı var işte. Bak diyorum ya, futbolu yönetenlerin ya popülizm sevdasında olmalarının sebebi. Şimdi Bursa Spor'dan örnek verelim. Bursa Spor işte X bir Anadolu kulübüyle maç yapıyor. Karşıdaki oyuncu gol attığında bir sene sonra veya işte belli bir dönem sonra aha bu bize gol atmıştı diyorsun. Onun ismi gündemde geçince ya biz bunu alalım falan oluyor. Tabii. İşte bir anda taraftar şeyi oluşuyor. Hı-hı. Kamuoyu oluşuyor. İşte yani çok enteresan bir transfer politikası izleniyor.
Aynen.
Ne sebep ne? O oyuncuyu niye alıyoruz? İşte daha önceki maçta bize gol atmıştı.
Tabii.
Yani böyle bir transfer metoduyla giden bir futboldan bahsediyoruz yani. Maalesef öyle Tolga.
Yani yapacak bir şey yok. Bu transfer kısmı bu.
Yani maçla alakalı da ben 13-14 yaşlarındaydım o maçı. Yani hatırlıyorum ama çok böyle flu hatırlıyorum. Çok net hatırlamıyorum. 3-0'dan 4-3'e dönmüş karşılaşma olarak hatırlıyorum. Hı-hı. Aslında. Yani
ben bir kare
olarak
hatırlıyorum. Hı-hı. O maçla ilgili. Çok kare hatırlıyorum da. Bir kare hatırlıyorum o maçla ilgili. Köşe gönderinden Galatasaraylı oyuncular 3 röveşata ile topu uzaklaştırdılar. Yani Ali Sami Yastalı yıkıldı filan, o ne güzel bilmem filan, sonunda da 4-3 oldu zaten. Yani bu disiplinsizlik, bu zihniyet 3-0 olmuş.
O maçın yıldızı kimdi peki?
O maçın yıldızı bence Rıdvan Dilmen'di.
Rıdvan abi değil mi?
Yani Rıdvan Dilmen ben onu düşünüyorum, belki yanlış düşünüyorum. Gelmiş geçmiş Türkiye'nin en iyi oyuncusuydu olarak görüyorum ben.
Yani çok enteresan bir oyuncuydu.
Çok belki iddialı ama yani o dönemde izledim ben Rıdvan Dilmen'in bütün maçlarını izledim. Evet, Tanju Çolak çok şey bir oyuncuydu. İşte Baliç vardı, Baliç iyi bir oyuncuydu. Ünal Karaman çok iyi bir oyuncuydu. Geçmişte izleyenler biliyorlar, biz çok fazla izleyemedik. Sedat Üçüç'ün çok fazla evet. Şey söylenir. Hepsine saygım var ama Rıdvan Dilmen farklı bir adamdı. Yani o maçı çeviren adam Rıdvan Dilmen'di. 4 asist yaptı.
Evet. Yani Rıdvan abinin şöyle bir özelliği vardı. Çok süratli, çok zeki ve ayaklarına da hakimdi. Yani
evet.
Ben mesela hızlı dribling yaparken ayak içi köşeye plaselerini çok hatırlıyorum. Bir süratli bir oyuncunun en büyük handikapı karşı karşıya pozisyonlarda veya çünkü süratli gidiyorsun. Çok hızlı hareket ediyorsun ve o hızlı hareket ederken kontrollü vuruş yapamayabiliyorsun.
Sercan Yıldırım'ı anlattın.
Yani var, çok örneği var. Ben buna en çok benim için en net örnek Yula'dır. Gençler Birliği'nde oynadığımızda.
Evet,
yani
evet.
Çok samimi söylüyorum Tolgay. Her maç 4-5 tane kaleciyle karşı karşıya asist yapıyorum Yula'ya. Atamıyor.
Evet.
Atamıyor yani, gidiyor kaleciye geçiyor, direğe vuruyor. İşte
senin de ekmeğine sebep.
Aynen. Şey ben her maçtan yani sonra ona diyorum ki ya benim asist krallığımı engelliyorsun.
Aynen öyle.
Hani atsa o golleri açık ara götüreceğim. Çünkü o kadar süratli bir oyuncu ki yani defansın arasına bıraktığın her topla buluşuyor ve kaleciyle karşı karşıya kalıyordu o dönemde. Yani onu çözememişlerdi. Daha sonradan Beşiktaş'a gittiğinde falan biraz çözüldü.
O biraz konsantrasyon konusuyla da alakalı şimdi, zannediyorum.
O dönemde bizim hocamız da şeydi, rahmetli Erdoğan Arıcaydı. Yardımcı hocası da Metin Tekin'di. Şimdi biz Metin hocayla çok samimiyetimiz çok yüksekti. Yani aynı dili konuşabiliyorduk ve her gün kahve sohbetlerimiz vardı. Oturup kahvemizi içer sohbet ederdik. Ben şimdi bu yuladan böyle bahsettikçe kızma Mustafa, ben de öyleydim diyor. Yani Metin Tekin de kendisiyle alakalı hep bu yorumu yapardı. Ya biz süratli oyuncular hani o son vuruşu yapmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ben hani Yula'ya kızamıyorum çünkü ben de gerçekten onu yaşadım diyenlerden biridir. Buradan da onun kulaklarını da çınlatmış yani, olayım.
Rıdvan Dilmen'in tek olayı işte aynı şeye geliyoruz. Hiçbir şeyden tam yok kısmı. Geliyoruz. Futbolculuk döneminde kendine bakmaması.
Çok sakatlanıyordu, evet.
Kendine de bakmıyordu. Yani
profesyonelce yaşamıyordu.
Profesyonelce evet. Yaşamıyordu. Açık.
Buna hepimiz de dahiliz aslında. Yani ben de burada bir kendime de bu şeyi alayım. Bıraktıktan sonra yani o dönem ya ne olur diyorsun ama bıraktıktan sonra anlıyorsun. Yani şunları da yapsaymışım yani çok daha farklı şeyler yaparmışım diyorsun. Ama bunu oynarken idrak etmek kolay bir şey değil. İşte burada da profesyonellik ve alttan gelen o spor kültürü geliyor. Bu çok daha derin
yani,
bir konu
çok,
yani.
Çok daha yeteneksiz oyuncular dünya futboluna ya da Türk futboluna adını yazdırırken altın harflerle.
Evet.
Bazı oyuncular da
bizim yetenekli oyuncularımız kaybolan yıldız olarak anılıyorlar.
Evet.
Şimdi bak şöyle ondan da kısaca şöyle örnek vereyim. Danimarka'ya transfer oldum. Kopenhag takımına. İlk antrenmana çıktım takımla. 5'e 2 yapıyoruz. Yani dinleyenler de biliyorlardır muhtemelen 5'e 2 oyununu. Ortada 2 kişi var kenarda. 5 kişi var kenardaki 5 kişi ortadaki 2 kişiye yani, top kaptırmamaya çalışıyor.
Ortada sıçan.
Ortada sıçan evet. Ben 5'e 2 boyunca hiç ortaya geçmedim. Hani sonra antrenman başladı, pas çalışması, izliyorum takımı, yok yani hani iyi bir takım değiliz diyorum kendimce. Çift kaleye geçtik, çift kalede 2-2 kaldık, bizim takımın 2 golünü ben attım, hani yıldız gibi hissediyorum kendimi, hani daha ilk antrenmanda ya ben bunların yanında hani topçunun tillağıyım falan diyorum böyle. Ondan sonra ya tabii benim lisans işlemleri, bu şeyler, belgeler falan hazırlanması için 2 hafta falan oynayamadım. Sadece çalışmalara katıldım o 2 hafta süresinde. Bu 2 hafta içinde takım maç oynadı. Maçı izliyorum. Ya sanki bizim antrenmanda çalıştığımız takım değil. Makine gibi oynuyorlar.
Evet.
Yani hiç kimse et diye süt diye dokunmuyor. Herkes koşacağı yeri biliyor, kapatacağı yeri biliyor. Kazanan bir takımız.
Evet.
Yani mesela orada şunu anladım ben. Yetenek hiçbir işe yaramıyor. Takım halinde hareket etmek. Ha evet, aynen. Takım halinde hareket eden takımın içindeki yetenekli oyuncular çok önemli.
Aynen. Yani ben bunu genelde Phil Jackson'dan örnek veriyorum. Phil Jackson efsane Chicago Bulls kadrosunu kurduğunda buna başvurmuştu. Savunmada liderlik yapacaklar belli. Herkes görevini yapıyordu. Steve Kerr asist yapıyordu mesela. Jordan sayı üretiyordu. Scottie Pippen sayı üretiyordu. Savunmaya geldiğinde herkes savunmasını yapıyordu.
Evet.
Potu altında savaşan adam belliydi. Her şey oturmuştu. Buna benzetiyorum biraz.
Ya şimdi
o sistemi.
Tabii basketbolla futbol çok ayrı şeyler ya. Şimdi basketbolda mesela bir oyun şekli çiziyor koç. Bunu antrenmanda çalışıyor işte. 3 numaralı oyunumuz bu diyor, atıyorum.
Evet.
Şimdi o oyunda herkesin koşu yerleri belli. Topun kime gideceği belli. İşte kim orada screen yapacak, kim orada işte dönüş yapacak, kim
evet.
Yani bir sürü şey var. Şimdi futbolda bu kadar detaylandırma şansın yok çünkü futbol ayakla oynanıyor ve değişkenleri çok
evet.
Ve alan çok büyük. Ama dediğin çok doğru. Herkesin bir görevinin olduğunu bilmesi belki adım adım o noktada olamayabilir ama mantıken ve koşu mesafesi olarak orada olması gereken yerleri bilmesi gerekiyor.
Herkesin kendi bilmesi gerekiyor evet. Yani.
Ama ya, diyorum ya yani ya, Türkiye'de yok bu. Hani antrenmanda bu çalışılmıyor.
Yani geçen gün bir şey gördüm. Normalde Türk futbolunu çok fazla izlemiyorum açık ve net söylemek gerekirse. Geçen gün bir özette karşılaştım. Aytaç Kara yine penaltı kullanıyor. Yani anlatabildim mi? Hani ya o kadroda penaltı kullanabilen oyuncu yok mu? nedir acaba yani? Bu ya kadar hani Aytaç Karay'ı yani. penaltı kralı yapacak, penaltı kullanmasını hani her gittiği takımda penaltı attıracak kadar bizim göremediğimiz ne var acaba?
Yani görülmeyen şey şu, antrenmanda, çoğu antrenmanın sonunda penaltı çekilir. Hani oyuncular sıralanır, atarlar, atamayan elenir. Muhtemelen bu antrenmandaki penaltı çalışmalarında Aytaç kazanıyor. Yani söyleyecek tek şey bu.
Yani penaltı bir...
Hani durduk yere attırmazlar mutlaka. Hani onun bir geçmişi vardır antrenmanda.
Penaltı aslında bence çok fazla da bir teknik işi değil. Biraz daha psikolojik bir
konu.
Doğru yani söylüyorsun. O yüzden hani antrenmanda atılan penaltının çok
baskı
fazla
altında
önemli
atılmadığı için işte o da bir detay aslında. Dediğiniz tabii. Yani hep konuşuyoruz ya, futbol aslında detaylarda saklı Tolgay. Yani aynen, dışarıdan taraftarın izlediği veya işte bilmeyen insanların diyeyim, yani taraftarın bilenleri de çok fazla var ama tabii, bilmeyen insanların yorumladığı şey değil futbol. Evet. Hani bazen hoca bir oyuncu değiştiriyor. Ya işte ne güzel oynuyordu diyor, bu değiştirilir mi? Veya aman diyor geçen hafta da girmişti, ne yapacak ki falan. Hı-hı. Şimdi böyle yorumlarla futbola yaklaşıldığı zaman irite oluyorsun. Yani hani o değişimde bir antrenmanda çalışılmış bir şey olması gerekiyor. O oyuncunun, hı-hı, verdiği bir ışık olması gerekiyor gibi şeyler var. Ama dönüp bakıyorsun, hocalar bu anlamda çok iyi mi? Hocalar da çok iyi olmayınca senin de kafanda böyle bir soru işareti oluyor. Acaba hani bu oyuncuyu aldı ama ne değişecek diyorsun. Bir şey değişmediğini görünce de sadece bunun oyuncu değiştirmekten ibaret, evet, olduğunu anlıyorsun yani.
Sosyal link.
Konuya geçelim. Batuhan Karadeniz.
Türk futbolunun yaramaz çocuğu.
Evet, birçok kişi söylenebilir ama Batuhan Karadeniz gerçekten o yetenekle.
Çok yetenekli.
O zihniyetle, açıkçası bu zihniyetine, bu rahatlığını
doğru yönetebilseydi
bu tarz işler yerine futboldaki sakinliğe götürebilseydi belki de bizim de küçük çaplı bir Zlatan'ımız olacaktı.
Evet. Yani fiziki hani olarak her şeyi belki var.
Belki aynı şeyler değil, aynı oyun tarzlarında oynamıyorlar ama yani
yıldız olabilecek bir oyuncuydu bu gerçekten.
Karakterler birbirine benzediği için, evet, söylüyorum.
Yani fizik olarak her türlü artısı var, oyun bilgisi var, yeteneği var, her şey var ama işte her şeyden var ama yani tam değil.
Aynen.
Tam olmayan şey de işte işin profesyonellik tarafı,
evet,
işine olan saygısını bilmiyorum. Şimdi yani dışarıdan bakan birisi olarak yorum yaparken de biraz hani keskin konuşamıyorum ben. Çünkü tanımadığım bir kardeşimiz. Ama çok yetenekli olduğunu izledim. Hı hı. Müthiş golleri var, müthiş koşuları var. Yani hani bazı oyuncular şapkadan tavşan çıkartır ya. Bu da, hı hı, öyle bir oyuncu. Ama oynadığı şeye bakıyorsun. Yani istersen sen say.
Yok,
oynadığı takımları.
29 yaşında 12 takımda oynadı. 12 yani,
tane takım
yani. Şu anda Hekimoğlu Trabzon'da yani. Anlatabildim
şimdi
mi?
Beşiktaş'ta yaşında başlayan, Eskişehir'e kiralık gitmiş. Oradan tekrar Beşiktaş, yine kiralık. İşte Trabzon. Elazığ'a kiralık
Elazığ,
gitmiş.
Sivas.
Sonra bir Sengalem var.
Sengalem. Ondan sonra
Şanlıurfa,
düşüş başlıyor.
Sakarya, Adana Demir, Bandırma, Tuzla, Hekimoğlu Trabzon. Yani gerçekten hani trajik bir şey.
Evet, Türk futbolu da çok denedi yani.
Şimdi aynı Batuhan'a örnek şeyde de var. Bizim Sercan'da da vardı biliyorsun. Sercan, evet, Yıldırım'da da. Yani sen Bursaspor'da şampiyon oluyorsun. Şampiyon kadronun etkili bir oyuncusun. İşte oradan Galatasaray'a transfer oluyorsun. Sonra öyle bir sert düşüş yaşıyorsun ki daha 30 yaşına gelmeden de futbolu bırakma durumuna geliyorsun. Maalesef ki bizim işte hep söyledik ya, Türkiye'deki oyuncuların spor ahlakı, spor kültürü, altyapıdan oturmamış o kültür yukarıda çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Batuhan da mesela çok yetenekli bir oyuncu. Çok gerçekten iyi bir santrafor özellikle. Ama yani 12 tane takım gezmiş. Düşüşte biraz sert yani.
Evet.
Yazık, evet, yazık olanlardan bir tanesi.
Sosyal link.
Son olarak güzel bir şeyle kapatalım. Yusuf Yazıcı.
Evet.
Milan'a karşı hat-trick yaptı ve ikinci, evet, hat-trick, evet, evet, bu sezon. Yani çok iyi gidiyor Yusuf Yazıcı. Mantıklı ve güzel hamleler yapıyor. Bunda tabii biraz Trabzonspor döneminden bu yana mental anlamda kendini geliştirmesi için belirli kişilerle, belirli şirketlerle çalışmasının da etkisi var diye düşünüyorum ben buna.
Hı hı.
Saldım çayıra durumu yok Yusuf'ta. Neyin ne olacağını az çok biliyor. Neyin ne olacağını da farkında açıkçası. Yusuf Yazıcı bu şekilde. Yusuf Yazıcı'dan da bir hemen plase atayım. Türkiye'nin konuştuğu insana, Ali Akman.
Evet. Şimdi tabii programın sonlarına geldik ama
çok kısa. Ali Akman'a sonra konuşuruz.
İkisi de çok yetenekli oyuncu. Şimdi öncelikle Yusuf'la alakalı şu yorum yapayım. Gerçekten hani göğsümüzü kabartan, yurt dışında göğsümüzü kabartan başarılar elde etmeye başladı. Çok özgüvenli oynuyor. Bir de futbol şansı da biraz yanında olmaya başladı. Hı hı. İşte Türkiye'de ne kadar etkik yaptı bilmiyorum ama hani Avrupa'da üst üste böyle bir başarıyı yakalaması onun açısından önünü açan bir şey.
Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun.
Tabii tabii.
Yani çok yani, Milan'a karşı bunu yapıyorsun. Milan en kötü halde olsa ne olabilir? Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor çünkü.
Doğru
yani.
Söylüyorsun. Çok büyük başarı. Allah yolunu açık etsin. Dediğin gibi yani mental anlamda da kendini geliştirdiğini duyuyoruz. Yani bu çok çok önemli. Futbolun psikolojik tarafını atlamamak çok önemli. Ali Akman'a gelirsek de Ali Akman bundan yaklaşık 6-7 sene önce herhalde bizim Junior'lik organizasyonumuza katıldılar. Ali o zaman İnegöl Spor'un oyuncusuydu. Daha Bursa Spor'a geçmemişti. İnegöl Spor'la onlar o kendi yaş gruplarında şampiyon oldular diye hatırlıyorum. Ali Akman da turnuvanın gol kralı oldu.
Hı hı.
Şimdi ben kendi ekibimle işte oradaki hocalarla ve organizasyonda görev alan ekibimizle beraber bütün maçları izliyorum. Dedim ki yani Ali'ye biz gol kralı kupasını vereceğiz ama en değerli oyuncu kupasını da hani birleştirelim de verelim. Çünkü hani sadece gol atmak değil yani çok enteresan işler yaptı. Yani hiç beklemediğin yerde
şu dönemde de yaptığı giriyormuş. Gibi.
Yani şu anda da mesela hani bu hafta attığı gole bakıyorsun. Hani o vuruşu Cristiano Ronaldo yapsa ya işte Cristiano Ronaldo işte ne kadar yumuşak dokundu o açıyı o çaprazdan nasıl gördü dersin. Ali Akman bunları yapıyor yani.
Evet, evet. Çok ilginç bir oyuncu.
Çok genç, daha önünde çok uzun yıllar var ama özellikle gol vuruşu, gol şansı, o pozisyonlardaki özgüveni, soğukkanlılığı. Hani bir hafta önceye git mesela kenardan sanıyorum İsmail mi bir orta yapmıştı, kontrol etti. Anında bir fake gösterdi. Attı. Anında bir fake gösterdi. Evet. Oradan kayan bir oyuncu var karşısında. Sonra köşeye plasesinde.
Yani fake'i de yani vücuduyla yaptı yani.
İşte onu söylüyorum. Yani ceza sahası içinde bir golcünün olması gereken bütün özelliklerine sahip. Evet. Mesela Tanju abiyi düşün. Tanju Çolak'ı düşün. Leblebi gibi gol atıyordu. Evet. Çünkü inanılmaz doğru yerde buluşuyordu topla ve inanılmaz doğru vuruş yapıyordu. Şimdi Ali Akman'da da bu var. Ali Akman'da ona artı olarak bir de çabuk mesafede kısa adımı hızlı kullanabiliyor. Mesela baskı yapıyor, orada top kazanıyor. Pres yapıyor.
Evet.
Evet, fiziki dezavantajı var mı? İri stoperlerin arasında hava toplarında özellikle veya
bence yok.
Birebir pozisyonlarda
hava toplarında
olabiliyor.
Tabii ki. Yani ama bu seçeneğinle alakalı bir şey bu futbolda.
Ama şu var. 18 yaşındaki 18'de doldurmamış durumda. Yani 17 diyebilirsin buna. Şimdi 17 yaşındaki bir oyuncunun bu kadar özgüvenle gol atıyor olmuş olması, doğru yönlendirilip doğru adımlarla yukarıya geldiğinde 4-5 sene sonra dünya çapında bir golcüye sahip olunabilecek bir profil çiziyor şu anda.
Aynen öyle.
Tabii hani
başladılar tabii yani
Bursa Spor'da bir handikap da var bununla alakalı biliyorsun hani sözleşmesiyle ilgili bir
yani
sıkıntılı
evet,
bir durum
evet.
var. Bitiyor bu sene sözleşmesi ve Ali de imzalamıyor yani yenilemiyor bildiğimiz kadarıyla. Hani umarım hem Bursa Spor adına hem de Ali Akman adına kaybolmuş yıldızlar arasına koymayız. Yani
umarım ben pek koymayacağımızı düşünüyorum.
Ya
çünkü
aile olarak da o kültürleri var, futbol kültürleri
yani,
var.
Bir de
ben babasını da tanıyorum.
Mental anlamda da
Ayhan'ı
zannediyorum.
Da çok iyi tanıyorum.
Yani mental anlamda da zannediyorum kendini geliştiriyor. Bilmiyorum, sen daha iyi bilirsin.
Yani çok yani kaliteli bir çocuk. Kaliteli bir çocuk, öyle söyleyebilirim.
Mental anlamda bir destek alıp almadığını bilmezsin ama sahada o oyuncunun duruşundan onu görebilirsin.
Aynen öyle.
O yüzden hani sana soruyorum.
Yani sosyal bir çocuk, ikili ilişkileri çok yüksek, arkadaşlarıyla diyaloğu çok yüksek. Şimdi Ayhan'la da çok yakınlığını çok iyi biliyorum. Çünkü işte Çeşme'de tatilde biz denk geldik. Ayhan onun amcası ve beraber tatil yapıyorlardı.
Ayhan Akman bu
Ayhan
arada
Akman
söyleyelim. Galatasaraylı, eski Galatasaraylı Beşiktaşlı oyuncu.
Hatta oturduk bayağı sohbet ettik. Ali ile alakalı konuştuk işte, Türk futboluyla ilgili konuştuk falan ama şimdi önünde Türk futbolunda başarılı olmuş bir rol modeli de var. Amcası var. Onun da yönlendirmeleri var. Evet, bu Bursa Spor için belki bir handikap. Galatasaray'a yakınlığıyla biliyoruz çünkü Ayhan'ı. Ama ne olursa olsun Bursa Spor'un da bir şekilde bu oyuncunun üzerinden doğru adımlar atmasını bekliyorum. İnşallah bunu becerebilirler. Ama Ali tarafından bakarsam da 3-4 sene çok doğru çalışır, çok doğru üstüne koyarsa çok büyük bir dünya yıldızı olabilecek evet. yeteneği ve kapasitesi var.
Ali'nin ben önündeki örneklere bakmasını rica edebilirim. Belki dinler, belki bir yerde denk gelir. Ali'nin çünkü 3 büyük ya da 4 büyük denilen kulüplere gittiğinde bir oyuncunun ne olduğunu ve yurt dışına gittiğinde ne olduğunu görüp buna göre hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum.
Şimdi bak ben şöyle bir yorum yapayım.
Ben açıkçası iyi oyuncuların Türkiye'de kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. En küçük yaştan itibaren çünkü o eğitimi, o mental gelişimi bir şekilde biz Türkiye'de veremiyoruz o oyunculara.
Şimdi bak Tolgay, şöyle bir durum var. Şimdi İstanbul kulüpleri biliyorsun her sene taraftara da oynayan, işte yaptıkları transferlerle çok ciddi böyle kamuoyu algısı yaratan hamleler yapıyorlar. Hı hı. Şimdi Ali'nin oynadığı pozisyon santrafor, merkez santrafor oynuyor. Özellikle de ülkemizde artık çiftli santrafordan ziyade işte 4-5-1 oynanıyor, 4-2-3-1 oynanıyor. Yani tek santraforlu sistemler oynanıyor. İlerledikçe oyunun içinde çiftli forvete geçiliyor gibi böyle bir durum var. Şimdi Ali diyelim ki Galatasaray'a gitti, Fenerbahçe'ye veya Beşiktaş'a gittiğini düşünelim. O sene bir sürü isim gündeme gelecek. Bu isimlerden birkaç tanesi santrafor olarak transfer edilecek. Hı hı. Ve Ali orada kadroya girmekte zorlanacak. Bu dönemi geçerken de belki özgüvenini kaybedecek, belki mutluluğunu kaybedecek, belki bu rahatlığını kaybedecek. Şimdi bunların hepsi detay aslında ama
evet.
Hazır olmadan ve çok güçlü olmadan oraya gitmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum bir. İkincisi ben kendimle alakalı şunu söyleyeyim. O dönemlerde işte ben de çok büyük çıkışlar yakaladım. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın hı-hı. istediği dönemleri böyle harıl harıl ve çok iştahlı istedikleri dönemleri yaşayan bir oyuncuyum. Ben hiç oraya gitmek istemedim biliyor musun?
Evet.
Ben yurt dışına gitmek istiyordum çünkü. Evet. Yani ben yurt dışında futbol oynamak istiyordum. Oradaki kültürü görmek istiyordum, yaşantıyı. Hani bir yurt dışı kültürü futbolla beraber yaşamak istiyordum. Hı hı. Allah da bana bunu hem Asya'da hem Avrupa'da nasip etti. Şimdi Ali'nin de böyle bir yol izlemesini ben de çok arzu ediyorum.
Evet.
Enes gibi.
Hı hı.
Ama işte
Cengiz gibi.
Evet, Cengiz gibi. İşte birçok örneğimiz var. Merih gibi falan. Ali de Bursaspor'da benim düşüncem inşallah hani Bursaspor çok böyle popüler ya da başarılı bir dönem yaşar. Ve Ali de bunun içinde ciddi bir kahraman olur.
Hı hı.
O şekilde Avrupa'ya transferi gerçekleşebilir. Ya da bunun ikinci yolu da milli takıma seçilip oradan devam hı hı. etmesi. Ama zaten kendi yaş grubunda milli oyuncu. Özellikle bütün milli kategorileri yurt dışında ciddi anlamda takip
tabii
ediliyor.
Canım, yani,
yani Ali'nin Avrupa kapısı açık.
Milli maçları geçtim yani.
Yani İstanbul'a gitmesine gerek yok. Ben onu söylemek istiyorum.
Türkiye'de izlenmeyen kadar alt ligler, bizim alt liglerimiz izleniyor yurt dışından yani.
İzleniyor.
Zeki'yi nasıl aldılar çıt diye o ligden Zeki cımbızla çeker yani, gibi alıp götürdüler yani.
Ali şu anda bizim için ne kadar popülerse Bursa Sporlular için onu Türkiye'de de herkes şu anda izliyor ve görüyor ve biliyor. Yurt dışında da bu işi takip edenler, bu işi kontrol edenler, çok ciddi scout ekipleri var, çok ciddi çalışma yapan kulüpler var. Bunların hepsinde Ali ile alakalı çok ciddi doneler olduğunu biliyorum.
Ya ben son olarak şöyle söyleyeyim, Ali'nin ben geç oynatıldığını düşünüyorum.
Geçen sene
olaylar oynatılmalıydı. 17-16 yaşında bu tarz oyuncular kendi ligine ve kendi takımına göre yıldız olan, yıldız olabilecek, yıldız potansiyeli olan oyuncuların 16-17 yaşında artık oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu neden bu kadar net bir şekilde söylüyorum? İşte Skos da 16-17 yaşında başladı. Giggs de 16-17 yaşında başladı. Rooney de 16 yaşında oynuyordu. Beckham da aynı şekilde oynuyordu. Birçok oyuncu ile ilgili bunu söylüyor. Owen da aynı şekilde böyle oynuyordu. Bizim bu kültürü artık biraz yerleştirmemiz gerekiyor.
Bizde şu var.
Yani menajerlerden fırsat bulursak bu kültürü yerleştirmemiz
gerekiyor.
Bizde
şu var. Şimdi tribünler diyor ki genç oyuncuyu oynatın işte bu bizim evladımız, oynasın. Bu sene Bursaspor enteresan bir dönem yaşadı ve transfer tahtasını açamadı, transfer hı-hı. yapamadı. Lige gençlerle başlandı. Sosyal medyayı bir açtım, işte gençlerin tecrübesi bu kadar, işte gençlerle bunu mu yapacağız falana döndü iş. Yani, ya şimdi
evet, gençlerle bunu yapacağız ya.
Ya şu, yani. Ben Ayrıldığım gün, bak Bursa Spor'dan görevden ayrıldığım günden beri beni çok yakın tanıyan herkes biliyor ki sen de biliyorsun. Ben bu takımın başarılı olacağını söyledim.
Evet.
Bu takım doğru çalışır, doğru bir şekilde oynatılırsa, doğru değişiklikler, doğru antrenman programı, doğru psikolojik yaklaşım, doğru abi kardeşlik ilişkileriyle gidecek olursa ben bu takımın bu sene Süper Lig'e çıkacağına inanan bir adam. Ama şu anda bakıyorum ya işte devre arası transfer tahtası açılsın da birkaç tane tecrübeli oyuncu alalım falan işte. Ya tecrübeli oyuncuya ihtiyacımız yok arkadaş bizim. Aynen. Bizim pozisyona ihtiyacımız var. Yani bizim şu anda defans hattında eksiğimiz var.
Sol bek,
sol bek tarafında, stoper tarafında eksiklerimiz var. Evet. Şimdi kaleci konuşuluyor. Belki kaleci konusunda hani lige çıkma adına tecrübeli bir kaleciyi bir yarım sezonluk kiralayabilirsin. Bak hani Ataberk ve Deniz'in önünü asla kapatmayacak bir şekilde.
Belki, Ali Akman'ın alternatifi belki.
Ali Akman'a sakatlık tarafında veya
alternatifi yani Ali oyunun, Akman'ın yerine oturup konulacak
değil,
bir
asla
oyuncu
değil. Yani oyunun devamında çiftli santrafora dönülme pozisyonuna geçebilirsin. Hücum oynamak zorunda, işte mağlup duruma düştün, maçı çevirmek için işte hücum oyuncusu almak durumunda kalabilirsin. O alternatiften bahsediyorsun. Öyle bir oyuncu alınabilir. Yani maksimum 3 ya da 4 oyuncuyla bu kadro Süper Lig'e çıkacak kadro. Ama yazılanlar gibi tecrübeli futbolcu alalım değil arkadaş. Biz doğru pozisyonda oynayabilen doğru takım oyuncusu bulmamız lazım.
Bursa Spor tecrübeli oyuncularla
geçen
düştü.
Geçen sene aldı, geçen sene bir de
Bursa
çıkamadı.
Spor tecrübeli oyuncularla düştü. Tecrübeli oyuncularda da çıkamadı.
Maalesef öyle. Yani ama ben, hala şey yapıyoruz. Gençleri tecrübesiz diyoruz yani.
Geçen sene çok iyi hatırlıyorum. Lütfen tahta açılmasın dediğimde ya biz bu oyuncularla nasıl gideceğiz dediler. Ben de aynen şu cümle kurdum. Gelecek oyuncular belli. O oyuncularla olabilecek de en fazla bu olur.
Ben sana bir itirafta bulunayım. Sezon başı Mesut Mestan dönemi ve değişim Erkan Kamata değişim döneminde biliyorsun görev aldığım bir dönemde ikisinin de yüzüne karşı şunu söyledim. Oyuncularımızın borçlarını ödeyecek maddi yapıyı oluşturmak için uğraşın. Transfer tahtasını açmak için uğraşmayın dedim.
Aynen öyle.
Yani
aynen, doğru.
Şu anki doğru. Mevcut kadroyu mutlu edecek, onların alacakları var çünkü içeride. Onları ödeyelim, onlara verdiğimiz sözleri tutalım, transferi açmayalım. Transferi açarsak çullanacaklar. Yani hata yapılacak transferlere dönebilirsiniz veya dönülebilir. Ben bunu istemiyorum dedim. O yüzden hani bunu açık yüreklilikle itiraf ediyorum. Ben Bursa Spor'da transfer yapılmamasına sevinenlerden biriyim. Ve hala ben bu oyuncularla bu lige çıkabileceğimizi düşünüyorum. Hocanın ekibin, yönetimin çok ciddi anlamda orayı sarıp sarmalaması ve böyle inanılmaz bir enerji patlaması çıkartması gerekiyor. Bunu da yapabilirler çünkü oyuncuların hepsi pırıl pırıl çocuklar ve gençler. Doğru işlendikleri takdirde ben bu sene çıkılacağına inananlardanım. Ayrıldığım günden bugüne kadar da bütün bu gençlerin arkasındayım. Bütün yorumlarım da aynı şekilde.
Çok teşekkür ederim Mustafa. Yani böyle geniş bir yelpazede bir sohbet oldu ve dördüncü podcastimizde ilk kez bu kadar fazla Bursa Spor'u konuştuk açıkçası.
Evet.
Ali Akman'dan başlayarak kim bilir bir gün belki tek bir podcast yaparız Bursa Spor'la ilgili.
Yaparız tabii ki ya. O da olur.
Ama bu Bursa
sonuçta
Spor'dan
futbol
öte,
ne kadar önemliyse Bursa Spor'da bizim için tabii ki çok çok önemli.
Bursa
yani,
Spor'dan
çok
öte işte zihniyetin ve futbola bakış açısının değişmesi gerekiyor ki Bursa Spor'da değişsin. Eski günlerdeki gibi olsun. Hani şey olmasın, şampiyonluk yaşadığı dönem bozuk saat günde bir kere iki kere doğruyu gösterir misali. Bir kere şampiyonluk yaşayıp ardından da asansör takımı olma hüviyeti olmasın açıkçası.
Evet, çıkalım ve sistemli bir şekilde artık Süper Lig'in yine şampiyonluğu oynayan, Avrupa'yı oynayan takımlarından, yani, büyüklerinden biri olmamız gerekiyor bizim bu şehir ve bu camia ile birlikte.
Evet, onun için de ilk önce sistemi oturtmamız gerekiyor. Sistemle ilgili önümüzdeki günlerde bir program, bir podcast yapacağız. Çünkü aynı fikirlere sahip olduğumuz çok fazla konu var. Onunla ilgili birkaç sohbet yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Vallahi bugün yaklaşık bir saat bir program olacak oluyor. Hani sisteme girersek, Bursa Spor'la alakalı girersek bir saatte de kurtaramayabiliriz Tolga'yı.
Aynen. Onu şey yaparız. Podcast dizisi yaparız.
Dizi gibi olabilir evet. Yani böyle
haftaya ikinci bölümü diye. Direkt.
Ya Dark bile bu kadar uzun sürmüyor.
Evet yani.
Ya bilmiyorum bizi bu saate kadar yani şu dakikaya kadar keyifle dinleyip de hani kapatmamış olanlar varsa onlara da buradan Yani, selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz yani.
Biz keyif alıyoruz. Yani çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. @futbolart.tr yazdığınız zaman Instagram, Facebook ve Twitter'da direkt karşınıza biz çıkıyoruz. Güzel paylaşımlar da yapıyoruz. Farklı paylaşımlar da yapıyoruz. Podcast'lerimizi de paylaşıyoruz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Evet, ben de yani bu saate kadar, bu dakikaya kadar dinleyenlere özellikle teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım. Keyifli bir program oldu yine. Dolu dolu oldu. Herkese çok çok teşekkürler. Bir
biz genelde podcast'te sohbet etmekten keyif alıyoruz.
Evet, evet.
İnşallah bizim sohbetimizden de bu kadar keyif alıyorlardır.
Ne diyor bunlar ya falan deyip böyle bir 3. 5. dakikada ayrılanlar da olabilir. Onların da canı sağ olsun, hiç evet, önemli değil. Biz evet, keyifle sohbetimizi aynen yaptık. Öyle. Herkese de teşekkürler.
Hoşça kalın.
Social Link podcast'lerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sociallink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.